Ayrım 4. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 45. Sabah Binoy uyandı, gün ışığının yeni doğmuş bir çocuğun gülümsemesi gibi çiçek açtığını gördü. Birkaç beyaz bulut gökyüzünde amaçsızca süzülüyordu. Verandada durmuş, tıpkı buna benzer bir sabahın mutluluk veren anısına dalmışken, Paresh Babu'yu bir elinde bastonu, diğeriyle de Satish'i tutmuş sokakta yürürken gördü. Satish Binoy'u görür görmez ellerini çırpıp bağırdı. Binoy Babu! Paresh Babu da başını kaldırıp Binoy'a baktı. Binoy bir çırpıda merdivenlerden inip onları evin önünde karşıladı. Satish Binoy'un elini tutmuş, Binoy Babu neden bize gelmediniz? O gün geleceğinize söz vermiştiniz diyordu. Binoy elini şefkatle oğlanın omzuna koyup gülümsedi. O sırada Paresh Babu bastonunu masaya yaslayıp oturmuştu. O gün siz olmasaydınız ne yapardık bilmiyorum. Bize çok iyi davrandınız dedi Binoy'a. Önemli bir şey değildi. Sözünü etmeye bile değmez dedi Binoy. Binoy Babu köpeğiniz yok mu diye sordu birden Satish. Köpek mi diye yanıt verdi Binoy gülümseyerek. Hayır üzgünüm yok. Ama neden yok diye sordu Satish. Köpek almak hiç aklıma gelmedi de ondan. Paresh Babu, Binoy'un imdadına yetişip söze girdi. Kazanın olduğu gün Satish'in size geldiğini söylediler. Umarım sizi çok rahatsız etmemiştir. O kadar çok konuşur ki ablası ona Bay Geveze diyor. Ben de arada sırada gevezelik yaparım. Bu yüzden çok iyi anlaştık. Değil mi Satish? Satish durmadan sorular soruyor, Binoy da yanıtlıyordu. Paresh Babu ise pek konuşmuyordu. Arada birkaç sözcük söylüyor, mutlu, sakin bir şekilde gülümsüyordu. Gitmek üzerelerken Binoy'a 78 numarada oturuyoruz. Hemen ileride, sokağın sağ tarafında dedi. Binoy Babu evimizin yerini biliyor diyerek araya girdi Satish. O gün beni kapıya kadar getirdi. Bunda utanacak bir şey yoktu. Yine de Binoy sanki sırrı açığa çıkmış gibi büyük bir utanç duygusuna kapılmıştı. Demek evimizi biliyorsunuz dedi yaşlı adam. O zaman eğer olur da, bakın şurası açık ki ben ne zaman... diye kikeledi Binoy. Bakın çok yakın komşuyuz dedi Paresh Babu ayağa kalkarken. Kalküta gibi bir şehirde yaşadığımız için bunca zamandır tanışamadık. Binoy konuklarını sokağa kadar eşlik etti. Bir süre kapıda durup onları seyretti. Paresh Babu bastonuna yaslanmış ağır ağır yürüyordu. Satish de yanında durmadan konuşuyordu. Binoy içinden Paresh Babu gibi birini daha önce hiç görmedim. Ayaklarına dokunmak isterdim onun. Ya Satish, ne sevimli çocuk. Büyüdüğünde tam bir erkek olacak. Hem dürüst hem de zeki diye düşünüyordu. Yaşlı adam ve oğlanın böylesine iyi olmaları onlara sevgi ve saygı duyması için yeterdi. Bunun için Binoy'un başka bir nedene ihtiyacı yoktu. Artık bundan sonra diye aklından geçiriyordu Binoy, Paresh Babu'nun evine gitmemem kabalık olur. Ama Gora'nın partisinin Hindistan'ı onu uyarıyordu. Dikkatli ol, oraya giremezsin. Hayatı boyunca yaptığı her şeyde Binoy, bu partizan Hindistan'ın yasaklarına boyun eğmişti. Bazen şüpheye düştüğü olurdu ama yine de boyun eğerdi. İçinde yavaş yavaş isyan duyguları kabarıyordu. Çünkü o gün Hindistan onun için inkarın vücut bulmuş şeklinden başka bir şey değildi. Hizmetçi Binoy'un öğle yemeğinin hazır olduğunu haber vermek için odasına girdi ama Binoy daha banyosunu bile yapmamıştı. Saat öğleyi geçmişti. Binoy başını sallayıp hizmetçiye, ''Bugün yemeği evde yemeyeceğim, sen de gidebilirsin.'' dedi. Ardından atkısını bile almadan bir şemsiye kapıp sokağa çıktı. Doğruca Gora'nın evine gitti. Gora'nın her gün saat 12'de Amherst sokağındaki Hint Vatanseverleri Derneği'nin bürosuna gittiğini biliyordu. Gora, bütün öğleden sonrayı büroda, bütün Bengal'deki parti üyelerine onları teşvik edici mektuplar yazarak geçirirdi. Vaazlarını duymak için hayranları burada toplanır, kendilerini Gora'ya adamış yardımcıları ona hizmet etmekten onur duyarlardı. Binoy'un tahmin ettiği şekilde Gora her zamanki gibi büroya gitmişti. Binoy koşar adım evlerine girip Ananda Moy'nin odasına çıktı. Ananda Moy yemeğe oturmak üzereydi. Lachmi de yanında durmuş, onu yelpazeliyordu. ''Ne oldu Binoy, ne var?'' diye şaşkınlıkla bağırdı Ananda Moy. Binoy, Ananda Moy'un karşısına oturdu. Anne karnım aç dedi. Bana yiyecek bir şeyler verin. Hay aksi dedi Ananda Moy. Brahman aşçı da yeni gitti. Buraya bir Brahman'ın pişirdiği yemeği yemek için mi geldim sanıyorsunuz dedi Binoy. Öyle yapmak isteseydim Kendi aşçımın yemeğini yerdim. Ben buraya sizin yemeğinizi paylaşmaya geldim anne. Laçmi, bana bir bardak su getirir misin? Binoy bir dikişte suyu bitirdi. Ananda Moyi, Binoy için bir tabak getirip özen ve şefkatle yemek koyup uzattı. Binoy sanki kıtlıktan çıkmış gibi yemeğini yedi. Ananda Moyi büyük bir sıkıntıdan kurtulmuştu. Onu böyle mutlu görünce Binoy da rahatlamıştı. Ananda Moyi dikiş dikmeye koyuldu. Birkaç keya çiçeğinin kokusu odayı doldurmuştu. Binoy kolunu başının altına koyup Ananda Moyi'nin ayaklarına yaslanmıştı. Her şeyi unutmuş, tıpkı eski günlerdeki gibi onunla sohbete dalmıştı. Bu son engeli de aştıktan sonra isyan duygusu Binoy'un kalbini bir sel gibi doldurmuştu. Goran'ın evinden çıktığında sanki ayakları yere değmiyor, havada süzülüyordu. Karşılaştığı herkese kendisini uzun zamandır alıkoyan engelleri sonunda aştığını söylemek istiyordu. Tam 78 numaranın önünden geçerken karşı yönden gelen Pareş Babu ile karşılaştı. ''Buyurun, buyurun içeri gelin.'' dedi Pareş Babu. ''Sizi gördüğüme çok memnun oldum Binoy Babu.'' Birlikte sokağa bakan oturma odasına geçtiler. Odada bir sehpa, bir tahta sedir, iki tane de hasır sandalye vardı. Bir duvarda İsa'nın renkli bir resmi, diğer duvarda da Kesap Chandrasen'in bir fotoğrafı asılıydı. Sehpanın üstünde, üstlerine kurşundan bir ağırlık konmuş, özenle katlanmış birkaç gazete duruyordu. Köşede ufak bir kitaplık vardı. En üst rafına Theodore Parker'ın eserlerinin tamamı sıralanmıştı. Theodore Parker, 1810-1860, Amerikalı vaiz, öğretmen, yazar, aydın ve din ve toplum reformcusu. Kitaplığın en tepesinde de üstü örtülü bir küre vardı. Binoy oturdu. Biraz sonra içeri girebilecek olan kişinin düşüncesinin verdiği heyecanla kalbi küt küt atıyordu. Tam da bunun üstüne Pareş Babu, Sucharita her pazartesi bir arkadaşımın kızına öğretmenlik yapmaya gider dedi. Satish'in yaşlarında bir de oğulları var. Bu yüzden Satish de ablasıyla birlikte gitti. Ben de daha yeni oradan geliyorum. Eve kadar eşlik etmiştim onlara. Birazcık geç kalsaydım gitmiş olacaktınız. Bu haber üzerine Binoy hem biraz rahatlamış hem de hayal kırıklığına uğramıştı. Yine de Pareş Babu ile konuşmak oldukça zevkliydi. Binoy, konuşurken kendisiyle ilgili her şeyi anlattı. Bir öksüz olduğunu, amcasının yengesiyle birlikte taşrada yaşadıklarını, birisi koleradan ölüp diğeri de bölge mahkemesinde avukat oluncaya kadar iki kuzeniyle birlikte okuduğunu. Amcası Binoy'un hakim yardımcısı olmasını istiyordu. Ama böylesi bir hayat sürmek istemeyen Binoy, zamanını yararsız uğraşlarla harcıyordu. Bu şekilde bir saate yakın konuştular. Herhangi bir sebep olmadan kalkmak, kabalık olacağından Binoy gitmek için ayağa kalkıp, ''Arkadaşım Satish'i göremediğime üzüldüm. Uğradığımı söylersiniz.'' dedi. ''Biraz daha kalırsanız onları görebilirsiniz.'' dedi Pareş Babu. ''Az sonra gelirler.'' Binoy böylesi doğal bir öneriden faydalanmaktan utanmıştı. Pareş Babu birazcık daha ısrar etse kalabilirdi. Ama Pareş Babu az ama öz konuşan bir adamdı. İnsanlara istemedikleri bir şey yaptırmak için onları zorlamazdı. Bu yüzden Binoy hoşça kalın deyip ayrılmak zorunda kaldı. Binoy gitmeden önce Pareş Babu ara sıra uğrarsanız memnun olurum dedi. Binoy'un eve gitmek için bir acelesi yoktu. Gazeteler için yazılar yazıyordu. Hatta herkes yazılarındaki İngiliz biçemini beğeniyordu. Ama bazı günler Binoy aklını yazısına veremiyor, ne zaman masanın başına geçse aklı bir oraya bir buraya gidiyordu. Bu yüzden herhangi bir nedeni olmadan ters yöne doğru yürüyüşe geçti. Bir iki adım atmıştı ki tiz sesli bir oğlanın seslendiğini duydu. ''Binoy Babu, Binoy Babu!'' Başını kaldırdığında Satish'in küçük atlı bir arabanın penceresinden başını çıkarmış, kendisine el salladığını gördü. Bir anlığına gördüğü bir sari ve bir elbisenin beyaz kolu arabadaki diğer kişinin kim olduğunu anlamasına yetmişti. Bengal geleneklerine göre Binoy'un arabanın içine bakmaması gerekiyordu. Ama daha bir saniye geçmeden Satish arabadan atlamış, yanına gelip elini tutmuştu. ''Hadi bize gelin Binoy Babu,'' diyordu Satish. ''Daha yeni sizden geliyorum,'' dedi Binoy. ''Ama ben yoktum ki, hadi gelin bize,'' diye diretti Satish. Binoy, Satish'in yalvarmasına dayanamamıştı. Tutsağı ile eve girer girmez Satish, babasına seslendi. ''Baba bak, Binoy Babu'yu geri getirdim.'' Yaşlı adam gülümseyerek odasından çıktı. Kötü yakalandınız Binoy Babu. Bu kez kolay kolay kaçamazsınız. Satış git ablanı çağır. Binoy kalbi küt küt atarak odaya girdi. Hali Pareş Babu'nun gözünden kaçmamıştı. Nefes nefese kalmışsınız. Ah bu Satış yok mu? Satış ablasıyla birlikte odaya girdiğinde Binoy Babu ilk önce hoş bir parfüm kokusu aldı. Ardından Pareş Babu'nun sesini duydu. Rata, Binoy Babu burada. Onu hatırlıyorsun değil mi? Binoy çekinerek başını kaldırdığında Sucharita'nın karşısında eğilip bir sandalyeye oturduğunu gördü. Bu kez Binoy selamına karşılık vermeyi unutmadı. Evet hatırlıyorum dedi Sucharita. Binoy Babu yanımızdan geçiyordu. Satış onu görür görmez arabadan atlayıp onu yakaladı. Belki önemli bir işiniz vardı Binoy Babu. Umarım sizi rahatsız etmemiştir. Binoy, Sucharita'nın kendisiyle doğrudan konuşabileceğini düşünmeye cesaret bile edememişti. O kadar afallamıştı ki çabucak bir yanıt geveliği verdi sadece. Yo, hayır, yapacak bir şeyim yoktu, hiç rahatsız olmadım. Satış ablasının elbisesine asılıp, Didi, abla anahtarı versene, Binoy Babu'ya müzik kutumuzu göstermek istiyorum dedi. Sucharita gülümsedi. Hemen başladın değil mi? Bay Geveze'nin arkadaşları hiç rahat yüzü görmeyecekler mi? Hiç şikayet etmeden ilk önce müzik kutusunu dinlemeleri gerek. Binoy Babu sizi uyarıyorum. Bu küçük arkadaşınızın ısrarları bitmek bilmez. Dayanabileceğinizi pek sanmıyorum. Binoy Sucharita'ya aynı doğallıkla nasıl karşılık vereceğini bilemedi. Utandığı belli olmasın diye başını eğdi. Ancak kesik kesik birkaç sözcük söyleyebildi. Hayır, hayır, hiç de bile. Lütfen hoşuma bile gider. Satış ablasından anahtarı aldı. Gidip müzik kutusunu getirdi. Satış elinde camdan bir kutu tutuyordu. İçinde ipek dalgalara yaslanmış bir gemi maketi vardı. Kurulduğunda bir melodi çalıyor, gemi melodiye uyarak ileri geri sallanıyordu. Satış bir gemiye, bir Binoy'un yüzüne bakıyordu. Heyecanını zar zor zapt edebiliyordu. Binoy, Satış'ın sayesinde sıkılganlığını yenmeye başlamıştı. Artık konuşurken Sucharita'nın yüzüne bakmayı başarabiliyordu. Bir süre sonra Pareş Babu'nun kendi kızlarından biri Lila içeri girip annem hepinizin yukarı verandaya gelmenizi istiyor dedi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.